Ayrım 10.
Kentler kendimizin doğru ve dolaysız yansıması olmalıdır. Mirski, Rus ve İtalyan fütürizmleri arasında ortak hiçbir şeyin olmadığını, Batı'da Rus fütürizmine benzeyen bir hareket aranacak olursa, bunun ancak Fransız Dada hareketi olabileceğini söylemekteyse de, biz yalnızca Rus fütüristlerinin kaleme aldıkları bildirilerdeki hakim üslup ve kavramlara bakarak bile bu iki hareket arasında birçok ortak noktanın varlığından söz edebiliriz. Malevich'in yazıları gerçekten Marinetti'nin başlattığı şiir bildiri biçiminin birer örneğidir. Rus fütüristlerinin 1912'deki bildirilerinde de Marinetti'nin sözcükleri kullanılmaktadır. Çoğunluğun beğenisine bir tokat, Marinetti'nin 1914'te Rusya'ya yaptığı gezi sırasında Rus sanatçılar arasında başlayan polemik, fütürizmin kurucusuna mesafeli bir tavır takınıldığını gösteriyorsa da, fütürizmin tezleri büyük ölçüde benimsenmiş görünmektedir. Marinetti'yi eski lakırdıları tekrarlayan, banal ve vulgar birisi olarak niteleyen ve onun artık gerçek fütüristleri temsil etmediğini ve ancak kokmuş yumurtaları hak ettiğini ileri süren Larionov, mektubuyla başlayan tartışmalara Mayakovski'nin iki fütürist arkadaşıyla verdiği cevap, Rus ve İtalyan fütüristleri arasındaki ilişkiye açıklık getirmektedir. Marinetti'nin Rusya'ya gelmesinden önce Rus fütüristlerinin otonomisini açıklamış olan Mayakovski, bu cevabında bir yandan İtalyan fütüristlerin bütün mirasını reddederken, aynı zamanda onlarla kendileri arasındaki yazınsal koşutluğu da şöyle belirtmektedir. Fütürizm, bütün ulusal ayrılıkları ortadan kaldıran, büyük kentten doğmuş bir toplumsal akımdır. İşte hoca ve öğrencilerinin bütün hikayesi bundan ibarettir. Rus fütüristlerinin İtalyan fütüristleri gibi içinde yer aldıkları hareketle kent arasında böyle sıkı bir ilişki kurmaları, ileride değineceğimiz gibi devrim sonrasında kenti konu alan hareketleri de etkileyecektir. Rus fütüristlerinin şiirden mimariye bütün alanlarda eski biçimlere saldırırken kullandıkları üslup, Marinetti'yi pek çok bakımdan hatırlatmaktadır. Mayakovski, zamanıdır mermilerin müze duvarlarında patlamasının derken, Malevich, büyük bir kent olan Moskova'da yaşıyorum, onun yeniden dirilişini bekliyorum. Alexeyev zamanında ayakta kalmış birkaç konağı ne zaman yıksalar seviniyorum. Yeni doğan evin çağdaş bir baba ve anadan olmasını, canlı ve güçlü olmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Hız çağımızın adıdır diye yazmaktadır. Rus fütürizminin çalışmamız için önemi, bu akımın da resimden mimariye, bütün sanat alanlarına yayılması ve bu alanlarda yeni biçimler ararken, yeni hayat biçimlerinin aranmasına da bir zemin oluşturmasıdır. Ortaya konan yeni biçimler, devrimle beraber gelişen, yeni toplumsal tasarılarla birlikte her şeyiyle yeni bir hayat biçimini yaratmak için bir bütün oluşturacaktır. Sanatçılar daha devrim öncesinde atölyelerinden çıkmak, dünyayı yeni bir biçim ve anlamla donatmak isteyeceklerdir. Bu dünya iskemlesi ve masası, çaydanlığı gibi resmi mimarisi ve kentiyle de yeni olacaktır. Sanat eski anlamı ve işlevini kaybedecek, hatta o yılların resimde ve mimaride bir başka modern akım olan Sijil'in en önemli temsilcisi olan Mondrian'ın sonradan söylediği gibi geçici bir aşama olan soyut resmin mimari ve kentsel çevreyle kaynaşıp kaybolmasıyla resme ve heykele, sanat eserine gerek kalmayacaktır. Rusya'da devrime ulaşıldığında modern akımlar içinde yer alan sanatçılar atölyelerinden çıkmışlar ya da atölyelerini dışarı açmışlardır. Resimle başlayanlar şimdi gündelik hayatta kullanılan birçok eşya için olduğu gibi mimaride de yeni biçimler peşindeydiler. Resimden gelen Mayakovski bize yeni biçimler verin diye yazarken Tatlin mühendislere hesaplarınızı bulunan her yeni biçime göre yapın demektedir. Yine resimden gelen Alexander Rodchenko çizdiği bir iş elbisesine kendisi mankenlik ederken modern Sovyet mimarisinin ilk örneğini 3. Enternasyonel anıt yapısı ile bir ressam heykelci Tatlin vermektedir. Birçok mimari maket gerçekleştiren Malevich, ressamlar nesneyi taklit eden resim içinde büyük bir devrim yaptılar ve kısa sürede nesnesiz resme ulaştılar. Ressamlar geleceğin mimarisinin sorunlarını ortaya koyan yeni ögeleri şimdiden buldular diyerek resimden mimariye nasıl geçildiğini açıklamakta, fütürist üslupta kaleme aldığı yazılarında yeni kentler hayal etmektedir. Benim felsefem, eski kentlerin, eski köylerin her 50 yılda yıkımı. Devrim olduğunda sanatçılar hazırdı. Politik iktidar da modern sanatın en iyi temsilcilerini kabullenmiş görünüyordu. Malevich, Tatlin, Lisitsky, Kandinsky gibi sanatçılar atölyelerin başına getirilmişti. Söylendiği gibi Rusya'da hayal gücü iktidarı ele geçirmiştir denebilir miydi? Yoksa iktidarı ele geçiren, politikada olduğu gibi her alanda iyi, kötü, güzel, çirkini bilen gerçekçi parti miydi? Bilindiği gibi hayal gücü iktidardan hızla düştü. Politik iktidarı ele geçirenlerin çizgisi belliydi. Lenin'in modern sanatla arası zaten iyi değildi. Yanılgı sanatçılardan mı geliyordu? Ehrenburg 1921'de şöyle yazıyor. Rusya'da sanatta devrimci olanlar devrimde hiçbir şey yapmıyorlar. Toplumsal planda devrimci olanlarsa sanatta gericiler. Toplumsal planda devrimci olanlar kısa sürede kendi sanatçılarını buldular. Fütürizm daha 1921'de Merkez Komitesi'nin kararlarında şiddetle eleştirilmeye başlanmıştı. Aynı yıl Kronstadt devrimcileri kurşuna dizildiler. Ama devrim sanatçılar için yine de bitmemişti. Meyerhold öz eleştiri yapmayı reddettiği için 1936'da kendisini öldürecek partiye yine aynı yıl 1921'de kaydoluyordu. Rus devrimi ertesinde başlayan, yeni bir mimari ve kent arayışını hazırlayan ikinci bir etken olarak ütopik sosyalizmin etkisini saymıştık. Yeni kent biçiminde yeni olduğu gibi yeni bir hayat biçimini de barındırmalıydı. Eğer kentsel mekan ideolojiyle biçimlenmiş mekansa, yeni mekan yeni toplumsal değerlerin taşıyıcısı olacaktı. Devrimle birlikte bazıları için gündeme gelen, hayat biçiminin yeniden kurulması için gereken model, ancak ütopist sosyalistlerden çıkarılabilirdi. Marksistler, geleceğin toplumunun nasıl olacağı yolunda geniş açıklamalarda bulunmamışlardı. Marx, işçi sınıfının ileride daha yüksek bir yaşama üslubundan söz ettiyse de, bunun uzun mücadeleler sonunda yerleşeceğini söylemekle yetinmişti. Oysa ütopist sosyalistler, gündelik hayatın bütün ayrıntılarını içine alan modeller geliştirmişlerdi. Çalışma hayatından çocuk eğitimine, beslenme alışkanlıklarından mimariye ve şehirciliğe bütün alanlar için yüzlerce tasarı hazırdı. Bu nedenle sosyalizmin vaat ettiği toplumu hemen şimdi gerçekleştirmek isteyenler, 20'li yıllarda paradoksal olarak en fazla yarım yüzyıldır ideolojik yönden mücadele edilen ütopist sosyalistlerin fikirlerinden etkileneceklerdi. Ütopik sosyalizm düşüncesi Rusya'ya popülistler tarafından ve de özellikle Çernişevski'nin yazılarıyla girmişti. Popülistlerin tezlerine göre Rusya, Batı Avrupa'dan farklı bir evrim geçirerek kapitalizmi tanımadan doğrudan sosyalist üretim ve hayat biçimine ulaşabilirdi. Bu geçişi sağlayacak olan da geleneksel köylü komüniteleriydi. Bu komüniteler Rus sosyalizminin temelini oluşturabilirdi. Çernişevski'nin nasıl yapmalısı ütopistlerin düşüncelerini Ruslaştıran, popülist devrimci ve öğrencileri genç inteliganjiyayı biçimlendiren en önemli yapıttı. Ayrıca Anatol Kopp'un belirttiği gibi ütopist sosyalistleri 20'li yılların Rusya'sındaki sol mimarlara ve şehircilere bağlayan da bu ütopik romandı. Nasıl yapmalı olmadan hayat biçiminin yeniden kurulmasını, komüniter hayatı, kültür devrimini konu alan tartışmaları aynı heyecanla yaşamak imkansız gibiydi. Çernişevski'nin Nasıl Yapmalı'daki kahramanı Vera Pavlovna'nın kurduğu dikiş atölyesi, ütopistlerin çizdikleri atölyelere benzemektedir. Vera Pavlovna, atölyenin kazancını işçiler arasında bölüştürmekte, bir tüketim kooperatifi kurmakta, komünitenin birlikte yaşadığı bir apartmana geçirmektedir. Çernişevski, Vera Pavlovna'nın St. Petersburg'daki bu küçük atölyesi ile yetinmemekte, kahramanına Forer'ınkine benzer bir Flanster hayal ettirmektedir. Verimli tarlalar, meyve bahçeleri, koruluklar ortasında, kabuğu Paxton'un kristal sarayını andıran dev bir yapı. Geniş pencereli, bol aynalı yapıda, döşeme alüminyumdan, mobilyaların hemen hepsi hafif madenden yapılmış, insanların zevkle çalıştığı bu komünitede, evlerinde yemeği tercih edenlerin dışında kalan 1000'i aşkın insan, yine her şeyin alüminyum ve kristalden olduğu çiçekler içindeki masalarda birlikte yemek yiyorlar. Yemekler hiç soğumayacak biçimde sunulduğundan ve herkes kendine servis yaptığından yemek boyunca servisle ayrıca ilgilenenler yok. Self-servis. Flanster'de kültürel hayatta bu alanda katılımı sağlayan, uzmanlaşmayı dışlayan biçimde değişmiş. Herkes müzisyen, herkes komedyen. Seyirci ve sanatçılar sürekli birbirlerinin yerini alıyorlar. Vera Pavlona'nın düşünde ülkenin kentsel yapısı da tamamen değişmiştir. Kentlerin sayısı eskisi kadar çok değildir. Kalan kentlerin nüfusunun büyük kısmını da buralara arada bir geziler yapan insanlar oluşturmaktadır. Çernişevski, değişik toplumsal değerleri benimsemiş yeni insanlara, havası, suyu, mobilyası, mimarisi ve kentleriyle, her şeyiyle yeni bir dünya sunmaktadır. Rusya'da devrim sonrası yeni hayat biçiminin oluşturulması için üzerinde önemli durulan bir başka konu da ailedir. Bu kurumun geleneksel yapısına getirilen eleştiriler ve yeni bir aile arayışının devrim sonrasının mimari ve şehircilik anlayışına etkisi de büyük olacaktır. Geleneksel ailenin büyük bir değişime uğrayacağına inananlar, eski aileyi barındıran konut tipinin yerine de yenisini önereceklerdir. Bilindiği gibi geleneksel aileyi hedef alan eleştirilerin en köktencisi devrimin hemen ertesinde Alexander Kollontai'dan geliyordu. Kadın haklarının bu ateşli militanı art arda yayımladığı kitaplarında emekçilerin devletinin kadın erkek ilişkisinde yeni bir biçime gereksinimi olduğu konusunda ısrar ediyordu. Eski aile yerini sevgi, dostluk, bağımsızlık, eşitlik üzerine kurulu yeni bir beraberlik biçimine terk edecekti. Kadın komünist toplumda kocasına değil işine bağlı olacak, evlilik bugünkü aile hayatının bütün maddi hesaplarından arınacaktı. Bu toplumda kadın boş zamanlarını mutfakta ya da çamaşır başında geçirmeyecek, bu sorunları herkese açık büyük mutfak ve lokantalarla büyük çamaşırhaneler çözecekti. Aynı şekilde çocuklar da onlara hizmet veren kreş, tatil köyü, yurt, lokanta gibi kuruluşlar sayesinde aile çevresinden çıkacak, ailenin omuzlarından alınacaktı. Çernişevski gibi Kollontai'de düşüncelerini bir romanla geniş bir okur kitlesine ulaştırmak istemişti. Serbest Aşk, İşçi Arıların Aşkı adlı romanının kadın kahramanı, kendi kurtuluşu için verdiği mücadeleyle aynı zamanda herkese yol gösteriyordu. Bir işçi olan Vasya, devrim sonrasında değişmekte olan toplumun bir kadın için ortaya koyduğu bütün sorunlarla karşılaşmaktadır. Önceleri özel hayatını bir kenara itip fabrikada, sendikada, partide bir militan olarak çalışmakta, sevdiği insanla evlilik formalitelerini dışlayarak yeni bir çift oluşturmakta, birlikte yaşadığı insanı terk edip tekrar işinin başına dönmekte, hamile olduğunu anlayıp kürtajı düşünmekte ve sonuç olarak roman bu çocuğun ve bütün çocukların, herkesin toplumun çocukları olacağı yolundaki düşüncelerle bitmektedir. Bu romanda konumuzu özellikle ilgilendiren husus, Vasya'nın yeni bir hayat biçimini ararken, bunu sağlayacak bir kurum olarak bir komün evinin kuruluşu ve yönetimine de katılmasıdır. Birazdan değineceğimiz gibi, bu komün evi düşüncesi devrim ertesinde yalnızca ekonomik olmasından değil, çok daha önemli ve temel bir ilkeden kalkarak savunulmuştur. Yeni aileye uygun yeni konut biçimi olarak ütopist sosyalistlerin sitelerinden çıkarılan bu komün evi önerilmiştir. Kollontai'nin hayat biçiminin yeniden kurulması, kadın erkek ilişkisinin yeni bir biçim alması için savunduğu fikirler, bu konuda da söyleyecekleri olan resmi görüşten önemli bir noktada ayrılıyordu. Hayat biçiminin geçireceği köklü dönüşümlerin zamanı. Kollontai'nin temsilcisi olduğu görüşü savunanlara göre, hayat biçiminin yeniden düzenlenmesi için sosyalizmin temellerinin atılmasını beklememek, bu yeni yaşama biçimini de bu temellerle aynı zamanda gerçekleştirmek gerekirdi. Eğer sosyalizm bir ekonomik yönetim biçimiyle sınırlanamayacak yeni bir toplumsal hayat biçimi ise, onun kurulması da ancak gündeliklerinde bu biçimin okunduğu insanların şimdiden var olmasıyla mümkündü. Fakat bilindiği gibi Kollontai'nin de bu konudaki fikirleri yine onun içinde yer aldığı İşçi muhalefetinin tezleri gibi erken ve giderek tehlikeli bulundu. Hükümette genel sağlık işlerinden sorumlu olan Semaçko, tescilli ve fiilen gerçekleşmiş beraberliklerin devlet yardımlarından aynı ölçüde yararlanamayacağını ahlaksal olmaktan çok ekonomik nedenlerden dolayı savundururken, başkaları Kollontai'nin serbest aşk üzerine söylediklerini eleştirirken, Marx ve Engels'in sadık bir eş olarak geçirdikleri hayatı örnek göstererek, serbest aşk üzerine söylevleri burjuvaların hayat biçimine bir dönüş olarak nitelemeye başlamışlardı. Bu arada kimi psikologlar da cinsel has sorununu devrime en yararlı biçimde çözmeyi başarmışlar. Zalkind örneğinde olduğu gibi cinsel hazlarda evliliğe kadar uygulanacak bir imtinanın zorunlu olduğunda karar kılmışlardı. Bütün bu tartışmalardan devletin başka kurumlar gibi aile karşısındaki tutumu da giderek açığa çıkıyordu. Birçok kurum gibi aile de sosyalist toplumu yeni bir hayat biçiminin yerleştiği bir toplum olarak anlayan Ortodoks Marksistlerin umduğu gibi sönüp ortadan kalkmayacak, tersine kuvvetlenecekti. Modern sanatın temsilcileri devrimi coşkuyla karşılamışlardı. Gerçekten Alexander Rodchenko'nun 1955'te kendilerinden söz ederken söylediği gibi, devrimle birlikte bandrolleri, amblemleri çizip sokak gösterilerini süsleyenler, yerleşik zevklere ve değerlere baş kaldıranlar, doğayı tablolarından atıp dünyayı değiştirmek isteyenler, endüstri, teknik ve bilimin yeni dünyasını yüceltenler, onlar eski fütürist ve formalistlerdi. Resimden şiire, tiyatrodan mimariye bütün alanlarda yeni biçimler arayan sanatçıların çoğu sol sanat cephesi içinde toplanarak modern sanatla devrimi birbirleri için vazgeçilmez kılmak istiyorlardı. Sanatı devrimle birlikte düşünen, onu toplumsal değişikliğin aracı olarak görenler yalnızca 1923'te Mayakovski'nin eski fütüristlerle birlikte yayımlamaya başladığı Sol Sanat Cephesi dergisi etrafındaki grup değildi. Prolet Kult'un tezleri de hayat biçimi bizim yeni cephemizdir. Bu cephedeki silahımız sanattır diyen Sol Sanat Cephesi'nin tezlerini hatırlatıyordu. Prolet Kult da emekçilere kültürün yolunu açmak ve onları şimdiye kadar ziyaretçi oldukları bir alanın sahibi olmalarına yardım etmek istiyordu. İşçi Partisi'nin Proletarya'nın politik örgütü olması gibi Prolet Kult da onun entelektüel örgütüydi. Fakat Prolet Kult'un yeni sanatın yalnızca proletarların eseri olacağını ileri süren dogmatik tavrı bir yana, sanatta biçim sorununu reddetmesi, biçim ve içerik arasında kalın bir çizgi çekmesi, onu sol sanat cephesinden ayıran asıl husustu. Çökmekte olan burjuva sanatının tersine proleter sanatı ilk plana biçimi değil içeriği koymaktadır. Prolet Kult'un sonradan sol sanat cephesi içinde yer alan Einstein gibi bazı sanatçılar üzerindeki önemli etkisine rağmen biçim konusundaki gerici tavrıyla yeni hayat biçiminin oluşmasında ancak olumsuz bir etkisi olmuştur. Tekniğin, endüstrinin, çalışmanın Prolet Kult tarafından eski dille idealize edilmesi 30'ların hakim söylemine malzeme hazırlamıştır. Prolet Kult da sol sanat cephesi gibi sanatın gündelik hayatta kullanılan eşyalara el atarak bu eşyalar yoluyla yeni davranışlar kazandırma yolunu benimsemişse de bu alanda verdiği ürünler de şu çorba kasesi örneğinde olduğu gibi belli bir düzeyin üstüne çıkamamıştır. Çorba bitince kasenin dibinde şu özdeyiş ortaya çıkmaktadır. Çalışmayan yemez. Oysa sol sanat cephesi Prolet Kult'un sloganlarını hatırlatan biçimde sanatçıları devrim için çalışmaya çağırsa da sanatın kendi sorunlarını dışlamayacak, çok önem verdiği biçim sorununu zorlayarak devrim gibi sanatın da önünü açmak isteyecektir. Sol Sanat Cephesi grubunun diğer üyeleri gibi bu akım içinde yer alacak olan Çağdaş Mimarlar Derneği'ni kuran konstrüktivist mimarlar da sanatın temel işlevi olarak yeni hayat biçiminin kurulmasını görüyorlardı. Kuruluşunda içinde Gonsborg, Wessling kardeşler gibi mimarların yer aldığı bu topluluk, kilisenin işçi kulübüne çevrilerek içeriğinin değiştirilmesiyle fazla bir şey yapılamayacağını bildiğinden, komünist kültür için mücadele verirken aynı zamanda uyguladığı teknik ve mimari anlatımla modern mimarinin temsilcileri arasında da yer almıştır. 1924'te Gonsburg'un yayınladığı Üslup ve Çağ, Sovyet mimarisinin ilk kuramsal kitabıydı. Konstrüktivistler amaçlarının dışarıdan karar verenlerin siparişlerinin yerine getirilmesi olmadığını söylüyorlar. Mimaride konstrüktivizmin asıl amacını politik ve toplumsal şartların ışığında çağımızın toplumsal kondansatörlerini yaratmak olarak belirliyorlardı. Toplumsal kondansatör, proletarya ideolojisinin toplumsallaştırıcı güçlerini toplayan ve yaygınlaştıran bir yapı, mimari bir kompleks, bir kentti. Toplumsal kondansatörler, eski insandan yeni insan yapmaya yardım edecek yeni toplumsal pratiklerin kalıbı, geleceğin çevresinin maddi habercisiydi. Konstrüktivistlerin toplumsal kondansatörler olarak el attıkları işçi kulübü, fabrika, gar gibi yapılar içinde konutun özel bir yeri vardı. Önerdikleri yerleşme biçimiyle yeni bir kent anlayışına da varılacaktı. Tasarladıkları model komün evi idi. Anatol Kopp'un verdiği bilgilere göre 1920-25 döneminin komün evleri en fazla 300 kişi için düşünülmüş, barındırdığı bekarlar ve ailelere kreş, dikiş atölyesi, çamaşırhane, mutfak, yemekhane gibi ortak hizmetler sunan, fakat mimari açıdan hiçbir özellikleri olmayan yapılar olarak kalırken, 1926'dan itibaren konstrüktivistler tarafından tasarlananlar çok daha iddialı bir biçimde günlük hayatın tamamen yeniden düzenlenmesi, ailenin ortadan kalkması, insanlar arasında yeni ilişkilerin yaratılması gibi sorunlara yönelecektir. Konstrüktivistlerin binlerce kişilik komüniteler için hazırladıkları komün evi tasarılarında, kişisel faaliyetler için ayrılan mekan giderek kısılırken, ortak mekanlar genişlemektedir. Komün evi tasarıları özellikle aileyi hedef almakta, onu ortadan kaldırmaya yönelmektedir. Doğrudan ütopist sosyalistlerin sitelerinden etkilenen ve büyük çoğunluğu gerçekleşmeyen bu tasarılar, kaçınılmaz olarak beraberinde baskıyı ve otoriter bir yapıyı da getirmektedir. Bazı tasarılarda, Gonsburg'un komün evinde olduğu gibi, insanlar ortak yaşama zorlanmayıp yalnızca teşvik edilmekle yetinilirken, bazılarında devasa koğuşlarda uyuyanların horlamalarını örtmek ve topluca uykuyu kolaylaştırmak için özel orkestralar düşünülmektedir. Artık rengi de değişmeye başlayan, yeni hayat biçiminin yaratılması için hazırlanan tasarılarda önerilenler, epeyce eski bir hayat biçimini açıkça kışla düzenini çağrıştırmaktadır. Kozmin'in komün evi tasarısı bu türün en iyi örneğidir. Burada komünde yaşayanlar yaş gruplarına göre ayrılmakta ve her grup kendileri için özel hazırlanmış yerlerde yaşamaktadır. Kozmin'in üzerinde özellikle durduğu husus, komünitenin günlük hayatının dakikası dakikasına programlanmasıdır. İstenen dakiklik, ütopist sosyalistlere bile parmak ısıtacak derecededir. Yetişkinlerin hayat biçimi. Yatma 22, 8 saat uyku. Kalkış 6.00. Beden eğitimi 5 dakika. 6.05 tuvalet 10 dakika. 6.15 duş, isteyene 5 dakika.